بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. يا ربي bize elçi olarak, örnek olarak gönderdiğin Muhammed Aleyhisselam'a gereği gibi uyanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Dine uyma yerine dini kendine uyduranlardan eyleme. Sen Araf suresinde bütün insanların kendini dindar olarak gördüğünü bize bildiriyorsun. Surenin 30. ayetinde şöyle diyorsun. فَرِيْقًا هَدَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةِ İnsanlar ikiye ayrılır. Bir grubu doğru yolu bulur. Bir gruba da sapıklık hak olur. اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O sapıklık hak olanlar, şeytanları Allah ile kendi aralarına evliya olarak koyarlar. Şeytan demek, hak yoldan uzaklaşan, uzaklaştıran demektir. Yani Allah'ın dininden uzaklaşan ve uzaklaştıran kişileri Allah ile kendi aralarına evliya, yani Allah'a çok yakın, kendilerine de yakın gören kimselerdir. Peki Allah ile kendi aralarına kendini dinden uzaklaştıran kişileri evliya olarak gören, koyan kimselerin dine bakışı ne? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bunlar kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Yani Allah'ın kabul ettiği din ile kabul etmediği din budur. Şimdi bu ayete baktığımız zaman kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Bu yüzden ben ateistlerle çok karşılaştığım için onlara hemen şunu söylerim. Sen çok dindarsın değil mi? Evet, elbette der. Ama benim din anlayışım farklıdır. Tamam. Kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur da herkesin din anlayışı farklıdır. İşte Allah da bu Araf suresinin 30. ayetinde onu gösteriyor. Diyor ki Allah ile kendi aralarına şeyler sokuştururlar. Şimdi Allah ile kendi aralarına kendilerini dinden uzaklaştıran şeyler sokuşturanlar iki gruptur. İşte bazıları işte evliya, yani böyle manevi değeri çok yüksek olarak gördükleri kişileri sokuştururlar. İşte onlar Allah'a çok yakın, onlara vahiy geldiğine inanırlar. Bunları işte tarikatlar, bir takım cemaatler falan, işte bugünkü Hristiyanlar aynı şekilde yapılanmışlardır. Yahudilerin de o şekilde yapılandığını Allah-u Teala bize bildiriyor. Ama Hristiyanlık da daha fazladır. Bir de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Kur'an'ı Allah'tan başkasının açıklayamayacağını söylüyor. Diyor ki Elif Lam Ra Kitabun Uhkimet Ayatuhu Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sümme fussilet sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun Hakimin Habir. Hakim ve Habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Peki Allah bunu niçin yapmıştır? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani açıklamayı yalnız Allah yapıyor. Muhkem ayetler ve onu açıklayan ayetler. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevi nedir? Onun görevi de اِنَّنِي لَكُمْ Burada ona Allah-u Teala emretmiş oluyor. kul inneni lekum takdirinde inneni lekum evet minhu ben de sizin için o kitapta olandan yani Allah'ın muhkem ayetlerinden Allah'ın yaptığı açıklamalardan alarak nedirun ve beşir uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını Resulullah yapmıyor. Açıklaması hikmet diye bir ilimdir. Onu Allemu şedidul kuvva diyor zaten şeyde Necm suresinde onu Cebrail aleyhisselam öğretmiştir. O da ümmetine öğretmiş. Birçok ayette var. Yuallimukumul kitabe vel hikme. İşte bu Resul size kitabı ve hikmeti öğretir. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmet de o Kur'an içerisinde Allah'ın yaptığı açıklamalardır. Böylece din tamamen Allah'a has bir dindir. Peki din Allah'a has olunca, yalnız Allah'ın dini olunca ne olur? Yalnız Allah'ın dini olunca fıtrat olur. Yani fıtrat da şu, işte bizim yaratılış kanunumuz, tabiatın yaratılış kanunu, tüm varlıkların yaratılış kanunu. Yani tam bir bütünlük oluşur. Bunu da Allah-u Teala dini de 30. surenin 30. ayetinde tarif ediyor. Yani 7. surenin 30. ayetinde yanlış dini tarif ediyor. 30. surenin 30. ayetinde de doğru dini tarif ediyor. Diyor ki, فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ yüzünü dosdoğru bu dine. Hanifen dosdoğru, sağa sola sapmadan. Şöyle böyle demeden dosdoğru bu dine çevir yüzünü. Peki bu din nedir ya Rabbi? Fıtratallahi lleti fataran nas aleyha. Bu Allah'ın fıtratıdır. Ki insanları da ona göre yaratmıştır. İnsanları da ona göre yarattığı Allah'ın fıtratı. Yani Allah'ın tabiatta koyduğu kanun ve kurallardır. Şimdi ondan sonra Allah'ın tabiatta koyduğu kanun ve kuralların bizim hayatımızda uygulanan şekline Allah din diyor. Dolayısıyla bu dine uyduğunuz zaman vücudunuz son derece rahat eder, içiniz rahat eder. Tam tabii bir hal alırsınız. Arkasından zaten şunu söylüyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte sapasağlam din bu dindir. Peki sapasağlam din bu dinde ne oluyor? İnsanlar bu dine uyuyor mu? وَلَاكِنْ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu dinin böyle olduğunu bilmezler. Çünkü insanların çoğusu din dediğiniz zaman Allah ile kendi aralarına bir takım varlıkları koyarlar. Onlar o dini şekillendirir, ona uyarlar ve kendilerini doğru yolda kabul ederler. Bugün mesela bize öğretilen din hiçbir zaman için bu Rum suresinde anlatılan din değildir. Biz şeylerde, medreselerde, İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde bunu görmedik. Mevcut dini anlatan kitapların hiçbirisinde bu din yok. Biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Hiç olmazsa Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bu var. Peki yanlış din, yani mesela bize öğretilen şudur. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi kesinlikle vardır. Önce saptırma oradan başlıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından elçi olarak gönderildiğinde kimsenin şüphesi yok. Getirdiği de Kur'an-ı Kerim var, kitap var. Kur'an-ı Kerim'de de onun ne kadar değerli bir insan olduğu anlatılıyor. Dolayısıyla oyunlar önce onun üzerinden oynanıyor. Onun üzerinden oynanıyor, ona açıklama yetkisi veriliyor. Halbuki ayette açıklama, başkası tarafından açıklama, Allah'tan başkasını ilah yapmadır. İşte mesela şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden bakın size okuyayım. Elif, la, amra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar, her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış. Muhkem kılınmış. Yani böyle muhkem, kısa özlü anlamlar ifade eden şekilde. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Bakın, açıklayan Allah. Başkasına kulluk etmeyesiniz diye burada da bu meal var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz ben onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Resulullah'ın yaptığı da bu kitapla uyarmak ve müjdelemektir. Ama bize öğretilen din de önce Resulullah'ın rasullüğü maalesef öldürülerek bir ilah haline getirilmiş. Kur'an-ı Kerim dışında onun sözleri Kur'an'la eşit hale getirilmiş. Allah'la kul arasına koyulmuş. Bir şirk yapılanması oluşturulmuş. Arkasından da mezhepler bu Kur'an-ı Kerim açıklama yetkisine sahip olunmuş. Bakın, bir tane Kur'an-ı Kerim bu ayette anlatılan şekilde ayetleri ayetlerle açıklayan bir tane tefsir bulamazsınız. Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre açıklayan bir tefsir bulamazsınız. Bugün din bu hale gelmiştir. Yani ama herkes kendisini doğru yolun ortasında hesap eder. Biz bunu hemen her derste anlatıyoruz. E şimdi bugünlerde şeydeyiz. Hatta şeyi de okuyalım, bu tam tamamlansın diye En'am suresi 159. ayeti de okuyalım. Allahü Teala'nın başkalarını böyle öbek öbek çeşitli din anlayışlarının ortaya çıkmasıyla meydana gelen bu mezhepler konusunda neler söylediğini de görelim. En'am suresi Kur'an-ı Kerim'in 66. suresidir, biliyorsunuz. Burada 159. ayette Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki innellezine ferraku dinehum. Yani şimdi Allah'la arasında bir kere Resulullah'ı koyuyorsunuz. Onun sözünü Allah'ın sözüne denk getiriyorsunuz. Bu defa hadis uyduracak insanların önü açılıyor. Önü açılınca bir sürü şeyler, gruplar oluşuyor. Yani ne diyor Allahü Teala? وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Allah'ın ipine sıkı sarılın, yani Kur'an'a. وَلَا تَفَرَّكُوا diyor. Tefrikaya düşmeyin, ayrılmayın. Ama bu ayrılmanın oluşturduğu yeni yapıda bize şunu söylediler. Güya Resulullah demiş ki, اِخْتِلَافِ ümmeti رَحْمَةٌ وَاسِعًا. Ümmetimin ihtilaf etmesi büyük bir rahmettir demiş. Allah'ın yasakladığı şey rahmete dönüştürülmüş. Bu yeni din anlayışında. İşte bu bölünmeler bugün efendim mezheplerin hepsi haktır diye. Mesela işte bize çocukken öğretmişlerdi. Dört mezhep tak haktır, bizimkisi sevabıdır. Yani doğrusu bizim, doğrusu seninkisi öbürlerine nasıl hak olacak? Şimdi bak bu ayeti de okuyalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّكُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Dinlerini böyle bölük bölük, işte Şiiler, Sünniler, işte Şii mezhepler, Sünni mezhepler falan böyle parça parça eden. وَكَانُوا شِيَعًا. Yani her birisi bir kişinin arkasında toplaşanlar. İşte Ebu Hanife'nin arkasında toplandığını söylenir Hanefi, İmam Malik'in arkasında toplayanlar Maliki. İmam Şafii, işte İmam Ahmet bin Hanbel, hangi isimleyse o isim alan öbek öbek gruplar oluşmuş. Şimdi Allah bize ne diyor? Leste minhum fi şeyin. Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. İnnemâ hum İnnemâ emruhum ilallah. Bunların işi Allah'a bırakılmıştır. Cenab-ı Hak bunların hesaplarını görecektir. Sümme yunebbihum bima kanu yefalun. Yapmakta oldukları şeyleri daha sonra Allah onlara haber verecektir. Şimdi durum böyle olunca bakıyorsunuz ki hakikaten artık mesela bugün son zamanlarda çok yaygınlaştı. Efendim işte şu doğal elma diyor mesela. Doğallığını ispat için oradan bir tane kurt gidiyor. Ha iyi. Onun şeyi eskiden olsaydı kimse almazdı. Şimdi iki kat, üç kat fiyat ödüyor. İşte bu doğal un, işte bu doğal şu, doğal bu. Peki güzel. Bu gıdaların doğallarını alıyorsunuz. Dışarıdan baktığınız zaman doğal olmayan çok daha güzel gözüküyor. O zaman dinin de doğalı gerekiyor. Doğal olmazsa o seni bu dünyada hasta eder, iyileşebilirsin ama din doğallıktan uzaklaşırsa her şey gider. Dünyanın da gider, ahiretinde gider. İşte Allahü Teala'nın 30. surenin 30. ayetinde anlattığı, diğer ayetlerde de açıkladığı din bugün maalesef kalmamıştır. Ve şimdi her geçen gün biraz daha şey yapıyor, aşırıya gidiyor. İşte bu içinde bulunduğumuz hafta Mevlüt-i Nebi haftası, yani Resulullah'ın doğum haftası olarak kabul ediliyor. Şimdi bir kişi üzerinde duruluyor. Mesela Allah'ın bütün nebileri اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ İnsan, ben de sizin gibi bir insanım demiştir. Benim gibi bir insansa doğumunun özelliği ne? Benim gibi bir insansa ölümünün üstünlüğü ne? Benim gibi bir insansa onu anmanın anlamı ne? Yani anarsın ne ile anarsın? Getirdiği kitapla anlatır. O anlattığı dinle anarsın. Ama Hicri 4. asırdan itibaren ortaya çıkarılmış, bu dine sokuşturulmuş şeylerle, işte falan gece, filan gece, filan geceyle, bir de o gecelerde şey yapanları da cennete gönderirler ki o cennet kimin cennetiyse, oralara gönderirler. İşte şimdi de Mevlid-i Nebi deniyor. Onunla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir ilanı var. Sen onu bir okur musun? Hadi bu dersin adını şöyle dedik yani. Mevlid-i Nebi de nebiliğin katledilmesi. Evet. Yani bu gözle dinleyin. Evet.
Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı bu tarz bidatlere, hurafelere karşı insanları bilinçlendirmesi gerekirken, insanları uyarması gerekirken maalesef bu yanlış uygulamalara çanak tutan bir takım programlar düzenliyor. İşte bunlardan bir tanesi de Fatih Müftülüğü tarafından hazırlanan ve Süleymaniye Camii'nin bahçesine de giderseniz orada kocaman bir afişi var. 24 saatim sana feda olsun ya Resulallah isimli bir program. Bu program Mevlid Kandili olarak kutlanacak. 19-20 Kasım gecesi, yani pazartesiyi salıya bağlayan gece düzenlenecek. Sabah 9'dan itibaren başlayacak pazartesi günü. Ertesi gün salı günü sabah 6.30'a kadar devam ediyor. Programın içeriği şöyle kısaca. Kur'an ziyafeti, Hazreti Peygamber ve gençlik konulu sohbet ve türbe ziyareti. Parantez içinde bayanlara yönelik.
Yani Kur'an ziyafet dedikleri Kur'an-ı Kerim Arapçasından okunuyor. Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allahü Teala bunun zikir olduğunu söylüyor, değil mi? Zikir de kafaya yerleştirilen ve yeri geldiği zaman hatırlanan bilgidir. Eğer Kur'an dinleyeceği için bir zikir değilse, yani oradan bir bilgi almıyorsa o Kur'an okumuş sayılmaz. Evet.
Yani bunu ancak kulak ziyafeti denen yani.
Ha, kulak ziyafeti, Kur'an ziyafeti değil, evet.
Öğle namazı sonrası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği her yıl için 63 halka halinde 63 hatmi şerifin canlı olarak okunması ve hatim duası.
63 halka 63 hatim okunacak. Bu bir günde biter mi?
Her bir halkaya birer cüz verecekler, 30'ar kişi.
Ha, 63 halkadan her birine birer cüz verecekler. Ha. Tamam şimdi, ha doğru. Her birine birer cüz verip yarım saat içerisinde tamam da peki Resulullah zamanında böyle bir şey var mı? Yani bu dine yapılan bir ilave. Bakın, din gerçek anlamda öldürülüyor. Gerçek haber de bugün çıkmış da gençlere diyorlar ki niye deist oluyorsunuz? Ya şimdi Avrupalılar neden ateist oldu zannediyorsunuz? Çünkü kendilerine anlatılan din onları asla tatmin etmiyor. Siz böyle yaparsanız, ya kusura bakmayın önce bir siz Müslüman olun da ondan sonra gençlere Müslüman olmayı şey yapın. Bu dine bir takım ilaveler çıkarmalar nasıl yapılır? Gerçi bu artık benim gerçekten Diyanet'ten herhangi bir ümidim kalmadı. Elbette ki Diyanet içerisinde olup çok doğru hareket eden insanlar elbette var. Bunların birçoğunu da tanıyoruz. Ama genel yapı olarak söylüyorum. Herhangi bir ümidim kalmadı. Evet.
İkindi namazı, ikindi namazından sonra yine Kur'an ziyafeti ve duası. Bu sefer yurt dışından ve ülkemizden gelen hafız gençlerin katılımıyla olacak.
Bu ne demek? Yani din adına çağırıyorsunuz ve hatim ve dua ne? Ne elde ediyor ve ne öğreniliyor? Resulullah'ın ve de ondan sonra herhangi bugüne kadar herhangi bir dönemde din adına böyle bir şey yapılmış mı? Kim ne öğrenerek gidecek oradan? Evet.
Yani 24 saatimi sana feda olsunla bunun ne alakası var? Bir de o da var. Yani burada Resulullah'a feda edilen şey ne? Akşam namazı, akşam namazından sonra Hazreti Peygamber ve gençlik konulu sohbet. Halil İbrahim Kutluay. Daha sonra yatsı namazı, yatsı namazından sonra Sahih Buhari Hatmi Şerifi ve Naat-ı Şerifler. Daha sonra Sakalı Şerif ziyareti. Daha sonra da...
Sakalı Şerif ziyareti. Sakalı Şerif ne demek ya? Ya bak ben de sizin gibi bir insanım diyen bir Resulün herhangi bir parçasını tutup da ben kutsalım, bak ben Tanrıyım demiş gibi algılanması, bu nasıl savunulabilir ya Rabbim? Yani gerçekten inanılır gibi değil bunlar. Evet.
Daha sonra gece nihyası, nafile ibadetler, teheccüd namazı, sabah namazı buluşması, bir genç olarak Hazreti Peygamber'in örnekliği konulu sohbet ve dua ile program bitiyor.
Resulullah'ın hayatında böyle bir şey var mı? Ya bu ne biçim bir şey, bir din anlayıştır? Yani bu nasıl bir şey ya? İnsan gerçekten çok üzülüyor yani. Allah yardımcımız olsun. Evet, Fatih söyle bakalım sen ne diyorsun?
Bu daha önceki seneler malumunuz Kutlu Doğum Haftası yapılıyordu Nisan ayında. Biz o zamanlar da bu programları yapıyorduk. O zamanlar da deniliyordu ki siz neye karşısınız? Niçin bunu, bunda ne kötülük var? Şimdi benim önümde burada hocam konuşurken bir tarama yaptım. Neler değişmiş şu son birkaç yıl içerisinde? Bir haber sitesinin haberini aynen okuyorum. Diyor ki FETÖ projesi olan Kutlu Doğum Haftası 2018'de Mevlid-i Nebi Haftası şeklinde kutlanmaya başlayacak. Demek ki bundan önceki kutlamalar aslında birilerinin ortaya koymuş olduğu bir projenin devamıydı. Şimdi tabii bundan sonra işte Hicri takvime esas alınarak Rebiül Evvel ayında kutlanacak. Bakalım Allah neler getirecek, neler gösterecek. Bu kimin projesi olarak belki 3-5 yıl sonra bunun da bir proje olduğunu belki de göreceğiz. Şimdi niçin yapılıyor bu? Muhammed Aleyhisselam'a bağlılığın bir ifadesi olarak yapılıyor. Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a ne emrediyor? Eğer ona bağlılığın bir ifadesi ise... Ona bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey ne? Şimdi Ahkaf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi, onun 9. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Sen şöyle söyle, ben Resullerin ilki değilim. Yani benden önce de Resuller geldi, geçti, bana yapılan onlara da yapıldı. Benim misyonum da onların misyonundan farklı değil de. Hani bunun için önemsiyorum, altını çiziyorum. Muhammed Aleyhisselam ile diğer nebiler arasında herhangi bir farkın olmadığını Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde açıkça görebiliriz. Oysa bakın mesela takriben bir ay sonra işte Hristiyan dünyası Noel kutlamalarına başlayacak ki esasında bunu kutlarken ne diyecekler? Biz Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyoruz. Hazreti İsa'nın doğumunu kutlayanlara öteki diyeceksin, bunları eleştireceksin. Sen bunları onlardan bir ay önce yaparken diyeceksin ki bu dinimin bir emri. O adam da İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyor. Sen de eğer nebiler arasında bir fark gözetmiyorsan onu sen de kutlamalısın eğer samimiysen ve burada kastedilen sadece gerçekten niyet nebilerin doğum gününü kutlamak ise. Dini, gereklilik ise.
Dini bir hava veriyorsa
evet. Bu. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la biküm. Ve yine Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey şu, şunu söylemesi emrediliyor. İnsanlara bunu duyuracak. Neymiş o? Bana nasıl muamele edileceğini, size nasıl muamele edileceğini, benim burada ve ötede başıma nelerin geleceğini, aynı şekilde sizin cennete mi, cehenneme mi gideceğiniz, bunların hiçbirini bilmiyorum. Bakın bu Muhammed Aleyhisselam'a söyletiliyor. Sonra, peki insan sorar değil mi? O halde sen ne yapıyorsun, niçin geldin, senin işlevin ne? İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben sadece bana vahyedilen şey neyse ona tabi olurum. Bakın Muhammed Aleyhisselam bunu söylüyor. Ve ma ene illa nezirun mübin. Ben sadece ve sadece apaçık bir uyarı görevi yapan biriyim. Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey buymuş. Başka? Ayrıca Muhammed Aleyhisselam'a dini konularda sınırı aşmaması emrediliyor. Bakın onun şahsında hepimize, biraz önce hocam dinin ne olduğunun çerçevesini çizdi, fıtrat dedi ve fıtratta da hiçbir beşerin müdahalesine izin vermeyen bir ölçünün olduğunu gördük. Değil mi? Yani biz etrafımızı saran kevni ayetler hususunda herhangi bir müdahale hakkını kendimizde görüyor muyuz? Asla. Sadece onlara boyun eğiyor ve onları anlamaya, keşfetmeye çalışıyoruz. Allah'ın dini de böyle olduğu için Allah Teala dini hususunda Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye müdahale hakkı vermemiş. 11. sure yani Hud suresinin 112. ayetini bu bağlamda okuyalım. Rabbimiz orada Muhammed Aleyhisselam'a şöyle emrediyor. Festakim kema ümirte. Sen sana emredilen neyse o istikamette ol. Yolunu ona göre çiz. Başka bir yol arama. Sana emredilen neyse sen o minvalde devam et. Ve men tâbe me'ake ve senden olduğunu iddia edenler, sana bağlılığını söyleyenler de aynı şekilde olsunlar. Yani bizler de Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey neyse bize emredilen şey de o. Ve la tetgav ve aşırılığa kaçmama emri. Hangi konuda aşırılığa kaçmama? Allah'ın emri hususunda, Allah'ın dini hususunda. İnnehu bimâ yâmur.
Bak tağa mesela tuğyan, şimdi bu su dolu, bu su dolu. İstersen sen o senin suyunu da ver bana. Şimdi velâ tatgav, tuğyan etmeyin. Şimdi mesela ben bu bardağı ne kadar doldurabilirim? Ağzına kadar değil mi? Bak hemen taştı biraz fazla olduğu için. Azıcık fazla. İşte tam dolduktan sonra bir damla ilave etsem ne yapar? İşte o tuğyandır. Şimdi Allahü Teala bu dini tamamlamış mı? Ne diyor? El yevme ekmeltu lekum dinekum diyor. Bunu Maide suresinin 3. ayetinde söylüyor. Yani artık bu bardak tam doldu. O zaman buna yapılacak en küçük bir ilave ne olur? Fela vela tatavava olur. Evet. Tuğya yani taşmayın, aşırıya kaçmayın. Aşırılık olur, evet.
Peki, yine biz bu derslerimizde sürekli bir şeyin altını çiziyoruz. Eğer iyi bir şey varsa orada protokolde oturan şeytandır, değil mi? Yani eğer Müslümanlar hakikaten iyi bir şey yapıyorsa, Allah'ın emrini yerine getirmek için toplanıyorlarsa şeytan mutlaka orada olur. Çünkü ne diyor? Doğru yolunun ortasında oturacağım.
Evet, doğru yolun ortası tabii şeytanın asıl görev yeri yani. Evet. Tabii, doğru.
Allah-u Teala bu konularda bizi uyarıyorsa şeytan da bu konularda demek ki mesai harcıyor demektir. Gerçekten de öyle. En'am suresi yani Kur'an-ı Kerim'in 6. suresinin 112. ayetinde bu defa bu tehlikeyi görüyoruz. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni. Biz bütün nebilere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman yaptık. Yani ne demek? Bütün nebilerin apaçık düşmanları var. Bunlar şeytan. Bu cinlerden de oluyor, insanlardan da. Ne yapıyormuş bu şeytanlar? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrifel kavli gurura. Bunlar birbirlerine bulundukları ortamlarda güzel sözler fısıldıyorlar. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetiyle şeytan sizi aldatmasın diyor ya. Yani Allah rızası için ya bak bunu yaparsak bu çok iyi olur. Ayrıca bunun üzerine şunu da eklersek bu daha da güzel olur diyerek Allah'ın ölçülerinde işte biraz önce sözünü ettiğimiz tuğyan gerçekleştiriyor. Eklemeler, çıkarmalar ama bunu yaparken bu oyuna gelenlere şunu telkin ediyor. Bak yaptığın şey aslında Allah rızası için. Bunun sevabı büyük olacak. Hani hep diyoruz ya işte bütün müşrikler Allah rızası için Allah'a şirk koşarlar. Ha işte mesela bakın bu gibi şeylerde, bu gibi işte kandil münasebetlerinde hep söylenilen şey nedir? Ya kardeşim bu sizi niye rahatsız ediyor? İnsanların camilere koşması, camileri doldurması, hatim yapması, sakalı şerif ziyaret etmesi, sabahlara kadar ibadet etmeleri, türbe gezmeleri, bunda ne kötülük var? Bu insanlar bunu iyi niyetle yapıyorlar, Allah rızası için yapıyor. Oysa din böyle bir şey değil. Din insanların Allah rızası diye katabilecekleri bir kurum, bir sistem değil. Yani biz arabanın bir motoruna bile herhangi bir mekanik parçaya ya bu da olsun diye şey yapabiliyor mu? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani insan ürünü bir şeye bile siz ya bu da benden olsun, bu civatayı da ben ekleyeyim diyebilir misin? Allah yapısı olan bir sisteme insanların herhangi bir şey katma yetkileri yok. Şimdi yine bu Allah rızası için demişken o ayeti de okuyalım. 39. sure yani Zümer suresinin ilk ayetleri. Allah-u Teala orada Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim diye ayet sure başlıyor. Yani bu kitap her şeyi doğru yapan, bütün hükümleri doğru veren ve yüce olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Bu kitabı sana gerçekleri ifade etsin diye indirdik. Fe'budillâhe muhlisallehuddin. O halde Allah'a nasıl kulluk et? Dini sadece ona has kılarak. Yani Allah'ın bu dinin koyucusu sensin. Ben buna ekleme yapmam diyerek bu dinin dindarı kulu ol. Ela lillâheddinul halis. Şunu hiçbir zaman unutma ki. Bu has din Allah'ındır. Yani katıksız. Hiç hocam biraz önce doğal organik dedi ya. Yani herhangi bir şey katılmamış din. Öyle o din o haldeyse Allah'ındır. Vellezine tehazu min dunihi evliya. Kendileriyle Allah arasına bir takım kutsallar, değerler koyanlar.
Mesela bugün insanlar ne diyor? İşte burası Diyanet kardeşim diyor. Ben Diyanet'i dinlemeyeceğim de kimi dinleyeceğim diyor. Ya Allah'ı dinleyeceksin, sen Müslümanım diyorsun. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan insanların sapıtma hakkı yok mu? Her insan yanlış yapabilir. Biz de yaparız. Ondan bak Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla da yanlış yapabilir değil mi? Ondan dolayı Allah-u Teala Tahrim Suresinin son ayetlerinde ne diyor? Kadınlardan beyat alacağı zaman وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Mağrufta sana isyan. Mümtahine. Tahrim miydi? Yanlış söyledim. Mümtahine suresi doğru. Ben tahrim derken zihnimde mümtahine var da ağzımdan başka kelime çıktı. وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Mağrufta sana isyan etmeyecekler nebi sıfatıyla. Nebi sıfatıyla bizim gibi bir insan ama Rasul sıfatıyla Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyor. Allah'ın ayetlerini tebliğ ederken hata yapamaz. O zaman demek ki bugünkü Müslümanların da görevidir. Kim ne söylerse söylesin Allah'ın kitabına göre kontrol etmeleri lazım. Evet.
İşte bu kendileriyle Allah arasına bir takım kutsallar koyanlar şöyle diyorlarmış. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Ya bizim bunlara değer atfetmemiz, bunları kutsal kabul etmemiz, Allah'a bunlar bizi yaklaştırsınlar diye. Yani ne demek bunun Türkçesi? Allah rızası için yapıyoruz biz bunu. Ama birilerinin Allah rızası için yaptığı şeyi Allah-u Teala affedilmez bir günah olarak kabul ediyor. Şirk.
O zaman burada bir şey yapalım. Bak seninle karşılıklı konuşalım. Şimdi bugün tabii bu Diyanet İşleri Başkanlığı'yla başlamış değil. Yani başkanlığıyla başlamış değil. Bu Hicri 4. asırdan beri olan bir şeydir. İstersen onu bir şeyden bir oku. Diyanet Ansiklopedisinden oku. Yani bu ne Resulullah zamanında, ne sahabe zamanında, ne de tabi, ne de ondan sonraki dönemlerde böyle bir şey yoktu. Evet.
Evet, şu elimdeki Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Niçin bu telif edilmiş? İşte 40 küsur cilt. Doğru dini bir şekilde işte insanlar öğrensinler diye. Burada kandil maddesi. Kandil maddesi var burada. Diyor ki hani bunda ne sakınca olabilir? Bunun bid'at neresindedir diye bir itiraz olabilir. Bakın ansiklopedi, Diyanet'in kendi ansiklopedisinde ki ifadeleri okuyacağım ben size. Mevlid kandili Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihdas eden zatın Erbil Atabeki Muzafferüddin Kökbiri, ölümü 629 olduğu kabul edilir. Yani 629'da ölen bir adam bu işi Hicri ihdas ediyor.
600 tabii miladi değil. Hicri 629.
Miladi
peki,
232.
Resulullah kaç senesinde, Hicri kaç senesinde ölmüştü? 10. Peki 629 kaç 619 sene sonra çıkmış değil mi bu? Yani hadi diyelim öldüğü sene olmayacak. Yani 600 sene yaklaşık sonra bu Mevlid Kandili uydurulmuş. Evet.
Bu kutlama için toplananlara Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fatimileri olduğu söylenir.
Mısır Fatimileri. Fatimi ne devletidir? Şii devletidir, evet.
Yine Mevlid maddesi, aynı ansiklopedinin Mevlid maddesi. Orada da diyor ki, Hazreti Peygamber'in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlamadığı gibi Hulefai Raşid'in dönemiyle Emevi ve Abbasi devirlerinde de Mevlid'le ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Ha şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın şu sözünü belki burada hatırlatabiliriz. Kur'an'a da uygun olan. Diyor ki Allah'ın Nebisi küllü bid'atin dalaletun. Yani dinde sonradan ortaya koyan her şey dalalettir. Ve küllü dalaletin finnar. Ve yanlış olarak sonradan ortaya koyan bütün bu sapıklıklar da karşılığı ateştir. Bunu Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Bakın bu ansiklopedide diyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında böyle bir şey olmadı. Ondan sonraki dönemde olmadı. Kaç yüzyıl sonra ortaya konan şeyler. Zaten bunların siyasi bir takım şeyler olduğunu en kanıtını işte biraz önce okuduk değil mi? Yani 2-3 yıla öncesine kadar hararetle savunulan kutlu doğum haftaları şu an neyin projesi olarak görülüyor? FETÖ projesi olarak görülüyor.
Hayır, o FETÖ projesi dedikler Nisan ayında yapılması öyle oluyor. Evet. Ama başka ayda yapıldığı zaman değil. İşte Fatimi projesi bilmem daha sonra olmuş. Ya bunlar önemli değil. Yani yapan şu ya da bu. Şimdi sen az önce okuduğun Zümer suresinin ilk ayetlerini bir aç. Bak burada da gördük. Yani Resulullah zamanında o sahabe ta 6 asır sonra ortaya çıkarılmış bir şey. Şimdi bu insanlar, mesela o insanlar oraya davet edilince ne yapacaklar? Sevap kazanmak için geliyorlar değil mi? Mesela Mevlid gecesi işte o uydurulan bir takım şeyler var, uygulamalar var. Gidiyorsun gece sabaha kadar işte camilere dolaşmışlar. Millet böyle şeyde birçoğu da sabah namazdan kalmadan evine gidiyor. Namazı sabah namazını kılmıyor. Yatıp uyuyor. Şimdi burada neyi bekliyor bu insanlar? لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Yani Allah rızası için yapıyorlar değil mi bu insanlar? Peki kimin emrine uyarak Allah rızası için yapıyorlar? Allah'ın ayeti var mı bu konuda?
Yok.
Resulullah'ın uygulaması var mı? Yok. Kimin emrine uyarak kendini bu şeylerle Allah'a daha yaklaştırdıklarını söylüyorlar?
Birilerinin.
Birilerinin. Şimdi o birileri Allah'ın kitabında olmayanı ortaya koyunca kendisini ilah yerine koymuş olmuyor mu? Yani bu şeyde Hud suresinin 1 ve 2. ayeti onu söylemiyor mu? O zaman onların emrine uymak, manabuduhumdaki ibadet, çünkü din adına ona uyuyorsun, o bir ibadet oluyor. Yani şimdi şirk deyince herkese, bize zaten bu şirkleri kapatmak için bize şirk dediğimiz zaman putun karşısında secde eden adamı öğretmişlerdi. Halbuki putun karşısında secde eden adam, onun şirkini anlamak çok kolaydır. Asıl şirk bu tür şey, bu tür davranışlar. Zaten işte ayet-i kerimede Allah-u Teala açıkça bildiriyor. Evet.
Şimdi şöyle bitirmek istiyorum. Hani deniliyor ya insanlar camileri dolduruyor, gidiyorlar, oralar şenleniyor, türbeler ziyaret ediliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunlar Allah katında. Şimdi bakın, türbenin mabedin en kutsalından bahsedeceksek, Kur'an-ı Kerim'de kutsanan ve insanlar için, Allah için önemli olduğunun altı çizilen bir yer var değil mi? Mescid-i Haram. Bakın bununla ilgili Allah-u Teala ne diyor? Tevbe suresinin 19. ayetinde.
Evet, burayı çok iyi dinleyin. Bakın, insanlar için ilk bina edilen mescid ve bugün de hepimiz hac ve umre için oraya gideriz. Bizim için son derece önemli bir yerdir, bütün insanlık için. Allah onlarla alakalı ne diyor?
Yani hep şöyle düşünürüz değil mi? Ya Mescid-i Haram'a, Kabe'ye orada bir taşımız olsa, oranın hizmetinde olsak, biz orayı imar etsek, insanlar da oralarda işini yapsa. Bakın, bunun esasında bir takım şeylerin önüne geçmemesi gerektiğine dair ayet şöyle. Ece'altüm sigayetel hacci ve imaretel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahide fî sebilillah. Siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Orada hacılara hizmet etmek, onlara su dağıtmak, belki onların işte barınak sağlamak, mescidi haramı imar etmek, orayı düzenlemek, hazır etmek, Allah'a, ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihat edenlerin yaptığıyla bunu aynı şey mi zannediyorsunuz? Yani ben onları yapayım, ötekileri yapmayayım. Böyle, bakın Allah-u Teala bütün asıl yapılması gereken şeyleri bir kenara atıp bu işlerle uğraşmanın bile ne diyor devamında? La yestevûne inde Allah. Allah katında bunlar aynı şeyler değil. Ve vallahu la yehdil kavme zalimin. Bakınız, zulüm neydi? Yanlış bir şeyi doğru bir şeyin yerine ikame ettiğiniz zaman zulüm olur. Allah-u Teala yanlışı doğrunun yerine ikame edip din diye ortaya koyan bir topluluğa asla şey yapmaz, yol açmaz. Gerçekten de Mekkeli müşrikler toz kondurmuyorlardı oralara. Peki ne oldu? Allah onları müşrik diye şey yaptı. Ve silindiler, gittiler, yok oldular. Artık esameleri okunmuyor. Niçin? Allah'ın diniyle oynarsan, tali olan şeyleri merkeze koyarsan, insanların asıl imanıyla, şununla bununla ilgilenmeyip, ya işte senenin belli günlerinde cami ziyareti, Kur'an ziyafeti, işte Buhari hatimleri, şununla bununla insanları meşgul edip, dindarlığı bu aşamaya indirirsen, bu zulüm olur. Niçin? Yanlışı doğrunun yerine ikame etmiş olursun. Ve Allah böyle bir topluluğa yol vermez diyor. Geçit vermez. Evet hocam, bir de tabii şeyle ilgili takvimde bile Tevbe suresinde Allah onda bile oynamaya izin vermiyor. Yani dininde en ufak bir şeye bile müdahaleye izin vermezken böyle asli olan hususlarda çok daha dikkatli olmak gerekir.
Tabii yani şimdi tabii olan herhangi bir şeye müdahale nasıl tabiattaki sistemi bozuyorsa Allah'ın kitabına yapılan müdahale de dini bozar ve buna asla yetkimiz yok bizim. Şimdi dersin adını ne dedik? Mevlid-i Nebi kutlanırken nebiliğin katledilmesi. Bu nebiliğin katledilmesi olayı çok yaygındır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetleri görürsünüz. Nebilerini öldürürler, öldürürler, öldürürler. Rasulleri öldürürler ifadesi de vardır. Şimdi biz bunu hep nebiliğin, yani nebilerin gerçekten öldürülmesi gibi algılamıştık. Sonra baktık ki Allah-u Teala bütün nebileri, yani Rasul yaptı, zaten bütün nebiler Rasuldür. Onları kurtarmış. Mesela şeyde, Enbiya suresinde diyor ki Allah, وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ Senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildir. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ Bilmiyorsanız ehli zikre, yani şu ellerinde zikir, yani Tevrat, İncil, o kitaplar, yani doğru bilgileri taşıyan o kişilere, o konuları bilen insanlara sorun. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَكُولُونَ الطَّعَامُ O Rasulleri yemek yemeyen bir ceset haline de getirmek, sıradan bir insan. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ Onlar ölümsüz de değillerdir. Peki, ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعَدَ Sonra onlara verdiğimiz sözü tuttuk. فَاَنْجَيْنَاهُمْ Onları o düşmanların elinden kurtardık. وَمَنْ نَشَاءُ Ve onlarla birlikte tercih ettiğimiz kişilere de. Mesela Firavun'un elinde Musa Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olan İsrailoğullarını kurtardığı gibi, Muhammed Aleyhisselam Mekkelilerin elinden ve işte Müslümanları Mekke'nin elinden kurtardığı gibi kurtardık diyor. Peki söz verdik diyor. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a da وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ diye söz vermiştir. Allah seni insanlardan koruyacaktır diye söz vermiştir. Peki Allah bütün nebilerine düşmanlarından kurtarma sözü verdiyse o zaman nebilerin öldürülmesi nedir? Onların nebiliğinin öldürülmesidir, rasullüğünün öldürülmesidir. Nebiliğini öldürürsünüz, onu ilahlaştırırsınız. İşte bizde de aynı şey yapılmıştır. Bunun iki tane örneği var. Yani tabii çok sayıda örneği var da o örneklerden birisini şeyden Vedat'tan dinleyelim. Yani Resulullah'la İsa Aleyhisselam arasında yapılan şeyler. Benzer öldürme olayları. Yani itibarını öldürme, itibarsızlaştırma. Evet.
Evet. Nebimizin vefatından sonra tıpkı Mevlid-i Nebevi denilen kandilin ortaya çıkması gibi Nebimizin yüceltilmesi adına bir takım inançlar ortaya çıkmış. Bu inançlar da Hristiyanlıktaki inançlardan büyük ihtimalle esinlenerek ortaya çıkmış şeyler. Çünkü daha sonra Hristiyanlıktaki karşılıklarını da okuyacağım. Birebir aynısı olduğunu göreceksiniz. Bunların başında da Hakikati Muhammediye denilen inanç geliyor. Bu Hakikati Muhammediye nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın hiçbir şey yaratılmadan önce ilk defa onun nurunun yaratıldığı ve bu nur aracılığıyla bütün kainatın yaratıldığına dair bir inanç. Bununla alakalı da Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde 15. cildinde Hakikati Muhammediye başlığı altında şunlar söyleniyor. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa Hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Tasavvufta sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak da rivayet edilen "Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım" ifadesiyle bu husus anlatılır. İlk ilahi tecelli olması sebebiyle taayyuni evvel, sevgi tarzında tecelli olmasıyla da taayyuni hubbi adı verilen nur-u Muhammedi zuhur ettikten sonra her şey ondan ve onun için yaratılmıştır. Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden, hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Hazreti Adem insanlığın maddeten babasıdır. Hazreti Peygamber ruhların babasıdır. İlk defa benim nurumu Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Adem toprakla su arasındayken ben peygamber idim mealindeki hadislerle bu hususa işaret edilmiştir. İbnül Arabi insanla ilgisini dikkate alarak Hakikati Muhammediye'ye insanı kamil adını verir. Çünkü insanı kamil varlığın bütün hakikatlerini kendinde toplar ve bu özelliğiyle Allah isminin mazharıdır.
Mazhar ne demek? Görüntüsü. Yani Allah şey. Allah'ın görünen şekli. Allah isminin mazhar görünen demektir. Allah isminin mazharı Allah'ın görünen biçimidir anlamına gelir. Evet.
Tabii şimdi burada bu söylenenler Hristiyanlıktaki inançlarla çok benzerdir. Ancak biz Hristiyanlık dendiği zaman bizim aklımıza sanki Hristiyanlar Allah bir ilah, İsa Aleyhisselam ayrı bir ilah, Kutsal Ruh ayrı bir üçüncü ilah gibi bir şey inanıyorlar. Üç tane farklı ilaha inanıyorlar tarzı bir yanlış anlayış içerisindeyiz. Oysa ki Hristiyanların söylediği şey ile burada İslam ansiklopedisinde söylenen şey arasında hiçbir fark yok. Hristiyanlar diyorlar ki ilah tek bir ilahtır. Yani bir Hristiyan, herhangi bir Hristiyan, Protestan olsun, Katolik olsun, Ortodoks olsun, kim olursa olsun, kaç tane ilaha inanıyorsun diye sorsan, vereceği cevap hepsinin ittifakla tek bir ilah. Biz tek bir Tanrı'ya inanırız. Peki işte baba diyorsun, oğul diyorsun, kutsal ruh diyorsun vesaire. O zaman diyorlar ki bunlar, bakın, tek bir ilahın, tek bir Tanrı'nın farklı tezahürleridir diyorlar. Tek bir ilahın farklı tezahürleri. Burada da işte Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın bir mazharı olarak dile getirince Hristiyanların söylemiş oldukları şeyden aslında farklı bir şey söylemiş olmuyorlar. Paulus Koloselilere yazmış olduğu mektupta İsa ile alakalı olarak şunu söylüyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bakın görünmez Tanrı'nın görünümü ayrı bir Tanrı değil. Burası önemli. Muhammed Aleyhisselam için de söylediler. Allah'ın mazharı. Allah'ın mazharı demek Allah'ın görünümü demektir. Mazhar zuhur etmiş olan şey demek. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Yani mazharı. Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Bütün yaratılışın ilk doğanı. Yani ne melek, ne ruh, ne insan hiçbir şey yokken ilk defa yaratılan. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey. Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şey varlığını onda sürdürmektedir diye devam ediyor. Burada da bakın her şey onun için, onun aracılığıyla yaratılmıştır. Diyanet İslam Ansiklopedisi de diyor ki her şey ondan ve onun için yaratılmıştır. Bakın cümle bile aynı. Hiçbir fark yok. Dolayısıyla bu inançlar Hristiyanlıktan aslında, Hristiyan felsefesi içerisinden bize geçmiş olan inançlardır. Ancak biz Hristiyanlığı da doğru bilmediğimiz için bunu fark edemiyoruz. Yani Hristiyanlığı biz böyle üç farklı tanrıya inanılıyor şeklinde anladığımız için ya onlar Allah'tan başka sanki Allah'lar varmış gibi inanıyorlar şeklinde bir anlayış var bizde. Oysa ki onların söylemiş oldukları şey ilah tek bir ilahtır. Bunun dışındaki işte oğul, kutsal ruh, baba denilen şeyler o tek bir ilahın farklı tezahürleridir. Farklı mazharlarıdır şeklinde. Bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Bizimkilerin söylediklerinde bundan bir farkı yok.
Ya, tamam mı? Evet, şimdi bu ilginç olan da şudur. Bu Diyanet İslam Ansiklopedisi'ndeki Hakikati Muhammediye yazısı asla tenkit edilmez. Hani bunu yazarsınız böyle diyorlar ama bu dinimizde yoktur denmez. Hatta karşı çıkanlara laf dokundurulur. Son kısmında o vardır.
Evet, zahir uleması zahir uleması diye en sonunda çok kısa bir paragraf var. özellikle hadis alimleri, Hanbeliler, Hazreti Peygamber'in bu şekilde anlaşılmasının onu ilahlaştırmak anlamına geleceğini söyleyerek bu inancı küfür ve şirk saymışlar. Daha önceki ümmetlerin de peygamberleri konusunda aşırılıkları sebebiyle sapıklığa düşüklerini iddia etmişlerdir.
Şimdi orada ne demişti? Aynı hakikatin iki şeyi.
Evet.
Yani şimdi şöyle şunu bir aynı hakikat diyelim şümendir. Hakikati Muhammediye ile Allah aynı hakikatin iki tarafı. Yani bu tarafı gösteriyorsunuz Allah oluyor, bu tarafı gösteriyorsunuz hakikati Muhammediye oluyor ama aslında ikisi aynı. Orada bunu bu şekilde söylüyor orada. Bakın şimdi şu anda İstanbul müftüsü olan Hasan Kamil Yılmaz Hakikati Muhammediye ile ilgili yazmış olduğu yazısında ne diyor? Bu Altınoluk Mecmuası'nda 1996 yılında Hasan Kamil Yılmaz'ın yazmış olduğu yazı, bu bizim Aracılık ve Şirk kitabında bu var. Biz bu kitabı zamanında işte Fethullah Gülen vesilesiyle yazmıştık. Ama işin içerisinde nurcular ve bütün tarikatlar da vardır. Çünkü birinin diğerinden farkı yoktur. Şimdi farkın olmadığını biraz sonra göreceksiniz. Said Nursi de kendisi için aynı şeyi söyler. Birlik makamında olduğunu söyler. Bütün nurcular için söyler. Fethullah Gülen de aynı şekilde söyler. Peki bugün İstanbul müftüsü olan ve o programda da konuşmacı olarak değil mi? Orada programda var Hasan Kamil Yılmaz'ın konuş. İstersen o kısmı da bir oku.
Sabah namazı buluşmasında İstanbul müftümüz Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız bir genç olarak Hazreti Peygamber'in örnekliği konulu sohbeti verecekmiş.
Bak şimdi burada şunu söylüyor Hasan Kamil. Bunlar inanarak söylüyorlar. Yani biz de buraya yazmışız ama tenkit için yazmışız değil mi? Bunlar inanarak söylüyorlar. Evet diyor ki o Muhammed Aleyhisselam'dır. Hakikati Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama onun tarihi şahsiyeti değil. Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed'dir. Adem balçık halindeyken nebiymiş. Tabii Allahü Teala bunu biliyor mu? Ne diyor Allahü Teala? Ve ma Muhammedun illa Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Muhammed sadece Resul'dür. Ali İmran 144'te diyor Allah bunu. Ondan önce de çok Resuller geldi. Ondan sonra مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالُكُمْ Muhammed sizin erkeklerinizden birisinin babası değildir. وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ Ama Allah'ın Resulüdür. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Ve nebilerin sonuncusudur diyor değil mi Allah? Bu kaç şeydi? Ahzab kaçıncı ayetti bu? Evet. Neyse sen bulursun. Şimdi burada bak böyle kaç?
40.
Ahzab 40. ayette söylüyor Allah onu. Şimdi bak bunlar da görüyor musunuz nasıl din uyduruluyor? Muhammed Aleyhisselam nasıl Tanrı haline getiriliyor? Ve Tanrı haline getirenler nasıl kutsanıyorlar? Evet. Evet. Diyor ki Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed'dir. O varlığın, yaratılışın gayesidir. Hedef buymuş. Yaratılırken hedef Muhammed Aleyhisselam'mış. Allahü Teala öyle mi diyor? Yani bu gerçekten şeyler de işte Hristiyanlar da aynı şeyi söyler. Yaratılışın gayesi odur diye. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Allah Allah. Yani o kendisi dediği zaman o yapacak. Aynı şeyi Fethullah Gülen kendisi için söyler. Yani kainat onun emrinde. Biraz sonra göreceksiniz. Evet. Eğer insanı kamil olmazsa Allah bilinemezdi. Haşa. Halbuki Allah her insanın Allah'ı bildiği, kendi tabiat gözlemiyle gözleyerek bildiği zaten 2 kere 2 4 çok açık ve nettir. Bak, insanı kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i müntehaya, aklı kalemi alaya, nefsi levh-u mahfuza, tabiat-ı enasir-i erbaya taalluk eder. Evet. Bir de şu var. Yine Hasan Kamil Yılmaz'ın ifadesi. Peki Muhammed öldü. İnsan kamil öldü mü? Şimdi ben sana bir şey sorayım. Bugün İsa nerede yaşıyor Hristiyanlara göre?
Yoktu. Babanın
sağında oturuyor. Yok yok. Kilise neyi temsil eder?
Kilise İsa Aleyhisselam'ın halifesidir. Yani vekilidir.
Kilise İsa Aleyhisselam'ın manevi şahsiyeti değil midir?
Evet.
Kilise İsa Aleyhisselam'ı temsil eder. Ondan dolayı bakın şeye papa denir başındakine. Kiliselerin baş şeylerdekine baba denir. Yani Allah'a Allah büyük baba, bunlar küçük baba. Yani ben onları her defasında şunu söylerim. Siz müşrik değil misiniz? Allah sizin gökteki babanız, papa yerdeki babanız. Tabi ses çıkaramıyorlar. Onun için şeyde Katolik Kilisesi'nin ben gittiğim zaman başbakan olan Jean-Louis Pierre Thuram bana dedi ki sen bize müşrik diyorsun, biz değiliz dedi. Ben gülünce devam ettiremedi çünkü savunulacak tarafları yok, başka konuya geçti. Şimdi bakın ne diyor Hasan Kamil Yılmaz. Tabi bu Hasan Kamil Yılmaz'ın kendi uydurduğu bir şey değil. Bu Hristiyanlığın İslam'a uyarlanması, Muhammed Aleyhisselam'ın nebiliğinin öldürülmesidir. Onun tanrılaştırılmasıdır. Ama bu tanrılaştırılma bizlere ilahiyat fakültelerinde ilim olarak okutuldu. Bugün İmam Hatip okulları, bugün ilahiyat fakülteleri bunu ilim diye okuyorlar ama bu kelimelerle okumuyorlar başka şekilde. Yani işte Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini Allah'ın sözüne eşit sayarlar. Böylece hatta efendim es-sünnetu gadiyetun alel kitap derler. Sünnet kitabın üzerinde hakimdir derler. Yani son sözü o söyler derler. Böyle sistem tamamen çökertilmiş vaziyettedir. Yani ilahlaştırılmıştır. Nasıl İsa Aleyhisselam ilahlaştırılmışsa Muhammed Aleyhisselam da ilahlaştırıldığınız an onu öldürmüş olursunuz. Zaten niye öldürüyorsunuz demeleri de o Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde onu ifade eder. Şimdi diyor ki bakın Hasan Kamil Yılmaz aynı şeyde bugün hala yayınlanmakta olan Altın Oluk dergisinde söylüyor. Bu 125. sayısında insanı kamil alemde daima vardır. Bugün de var. Birden fazla olmaz, alemde bir tane. Her kilise de öyle söyler. Her kilise kendisi temsil eder ya. İnsanı kamil için mülkte, melekutta ve ceberutta hiçbir şey gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hakikatini olduğu gibi bilir. Buna çok dikkat edin. Bak eşyayı bilir, eşyanın hakikatini bilir. Hiçbir şey gizli değil, her şeyi bilir. Bu kimdir? Allah'tır. Bakın bu kimmiş? Bakın dikkat edin, dinleyin. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde nebi veya veli olarak ortaya çıkar. Nebilik bittiğine göre şimdi nasıl ortaya çıkıyor? Veli. Hangi tarikat kendi şeyhine veli demez? O zaman Hakkat-ı Muhammediye kimmiş? Her tarikatın şeyhi. Peki onlar, Hristiyanlar, kilise İsa'yı temsil eder dedikleri zaman tabii ki müşrik oluyorlar. Onda hiç şüphe yok. Peki bunlar neden olmuyorlar? Ve bu şahıs bugün İstanbul müftüsü. Peki siz Fethullah Gülen'e karşı çıktınız ki doğru. Ben bu kitabı yazdım. Ne zaman yazdım? Herkes onun kapısında kuyruğa girdiği zaman yazdım. Şimdi herkes ona laf söylüyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki neredeyse savunacak hale geldik. Hiçbir şey de aşırılık doğru değil. Allah-u Teala ne diyor? Allah yolunda savaşın ama aşırıya gitmeyin. Biz insanları öldürmeyiz. İnsanların kafasındaki yanlışları öldürürüz. O insanlar kazanılsın. Ben de bu kitabı yazarken onun için yazmıştım. Ondan sonra Fethullah Gülen'le bütün şeylerde görüştüm. Bu yanlıştan dönün dedim defalarca. Şimdi bakın, Fethullah Gülen dediği ne? Bak, o hakkın gören gözü. Hasan Kamil ne dedi, aynı şeyi söylemedi. İşiten kulağı. Tutup destekleyen eli olmakla şereflendirilmiştir. Burada bu kendini tarif ediyor aslında. Dikkatle bu kitabı okursanız görürsünüz. Tamam. Burada Hasan Kamil'in tarikatının şeyhi olacak da koskoca 170 ülkede yapılanmış olan Fethullah'ın tarikatının şeyh aynı olmayacak mı? Asıl mücadele edilecekse bunlarla mücadele edilmelidir. Şimdi bir taraftan FETÖ'yle mücadele ediyorum diyeceksiniz. Öbür taraftan onu da aratacak hurafeleri devreye sokacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Evet. O hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutup destekleyen eli olmakla şereflendirilmiştir. Şefkatle görülüp gözetilme, himaye edilip korunma durumunda bulunan herkesi bir anne gibi kucaklayıp bağrına basan tam bir merhamet insanıdır. Bütün insanlığa rehber, yol gösterici, hadi, doğru yol gösteriyor. Mehdi, uyarıcı ve müjdecidir. Zaten o sık sık söylerdi yani, işte kendisinin olduğunu ima ederdi yani, böyle söylüyorlar. Said Nursi de öyle söylüyor. Said Nursi'nin Fethullah'tan hiçbir farkı yoktur. Yani burada yazdık, hepsini yazdık burada. Efendim boş iddia diyen buna cevap verir. Her şey yazılı. Ne yaptıkları nedir? Sadece itibarsızlaştırma çalışmalarıdır. Başka bir şey yok. Evet. Onu gören hakkı görmüş. Onu seven hakkı sevmiş, ona uyan hakka kulluk etmiş, kulluk neşesine ermiş olur. Gördünüz mü? Ona uyan hakka kulluk etmiş oluyor. Yani benzer şeyler öbürler de söyledi. Hristiyanlık da söyledi. Daha fazla uzatmıyorum. Evet şimdi, bakın bugün İslam alemi yerlerde sürünüyor. Halbuki öyle bir imkanımız var ki bunu bütün dünyaya anlatacağız. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Yani ben şahsen bunları söylerken tabii elbette insan istiyor ki sevdiği kişiler mümin olsun. Tabii ki. Ama şeyi de göz ardı etmiyoruz. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtardı. Firavun'un gözleri önünde battığını, yandığını gördüler. Boğulduğunu gördüler ordusuyla beraber. Arkasından Allah-u Teala onları Mısır'ın bütün hazinelerinin mirasçısı yaptı. Yani onlara bıraktı. Her şey onlara kaldı yani. Hakimiyet onların eline geçti. Hakimiyet onların eline geçmeden Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkmıştı. Bu şeyde Taha suresinde Allah tarafından anlatılıyor. Ve Allahü Teala ne diyor? Ne demişti şeyde Taha'da? Ve ma aceleke an kavmike ya Musa. Sen kavminden böyle aceleyle niye geldin buraya diyor. Ay 40 günlüğüne Cenab-ı 30 günlüğüne çağırmış, 10 gün daha ilave etmişti. Ne dedi orada?
Kalehum tulai ala eseri ve aciltu ileyke Rabbi li ta'ta.
Onlar benim yolumdalar. Bak Firavun'dan kurtulurlarmış, o kadar mucizeler gördüler. İşte rahata kavuştular, huzura erdiler. Benim yolumdalar, onlardan yana bir şüphem yok ki. Sadece seni razı etmek diye bir hedefim var, onun için çabucak geldim diyor.
Allah razı olsun.
Ama Allah ne diyor? Ne diyor? Evet, ben o şey yapayım, ses galiba gitmiyor. Ben
Taha 85.
Taha 85, tamam.
316.
Tamam. Diyor ki fe inna kad fetenna kavmeke min ba'dik. Senden sonra senin kavmini çok zor bir imtihandan geçirdik. Çünkü Firavun'un altınları onlara ulaştı. Ulaşınca onların en bilgilisi olan Samiri onları saptırdı. Bak fe adallahumus Samiri. Samiri saptırdı. Aa, inanılır gibi değil ya. Samiri nasıl saptırır onları? O Samiri geliyor, o Samiri diyor ki şeyde aynı surenin 96. ayette Musa Aleyhisselam ya sen ne yaptın diyor. O diyor ki Kale fema hatbuke ya Samiri, sen hedefin neydi ya Samiri, ne derdin ne senin? Diyor ki Kale basurtu mimalem yapsuru bih, ben onların görmediklerini gördüm. Yani senin dinini bütün ayrıntılarıyla kavradım. فَقَبَدْتُ قَبْدَةً مِنْ اَثَرِ رَسُولُ Senin eserine, eser-i Rasul senin eserine demektir. Arap dilinde bu ilfat vardır. Türkçe'de olmadığı için bazen yanlış anlaşılır. Senin yoluna sıkı sıkıya da sarıldım. Sen de biliyorsun. Yani bu dini çok iyi kavradım. Sıkı sıkıya da sarıldım. فَنَبَتْتَ Sonra bıraktım. Var mı diyeceği? Keyfim böyle istedi. Sana ne? İşte böyle keyfim ve kederlik sevveletli nefsi canım böyle istedi diyor. Şimdi biz bunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Musa Aleyhisselam her şey tamam bitti. Bak düşman da kalmadı. Tamam işte dini bir yaşarız dediği zaman bir kardeşi kalıyor bir de kendi. Başka herkes gitti. Onun için biz bu ama bakın şimdi şu anda biz Musa Aleyhisselam'ı anlatıyoruz değil mi? O geçip gidenler gidiyorlar. O an, onlar o anlık bir zevk içerisinde oluyorlar. O anı yaşıyorlar. Onun için elbette ki bugünkü Müslümanların da benzer imtihanları tabii ki olacak. Tabii ki yıllarca biz bunu sık sık yaşıyoruz. Vakıfta yaşamıyor muyuz? Sık sık. Bakıyorsun belli bir seviyeye gelen ne güzel diyorsun. Aa, bakıyorum. Aa. Şeye benzetiyorum. Hani zengin fakirsinizdir, zenginleşirsiniz. Çocuğunun cebine harçlık koyarsınız. Çocuk o parayı görür görmez hovardalığa gider. Bizden de gelip bazı şeyleri öğreniyorlar. Bakıyorsunuz ki ortalığı karmakarışık. Ne yapalım? Herkesin yoldan çıkma hürriyeti var. Çıkar. Biz bundan uğraşamayız ki. Dolayısıyla bizim yani bizim şeyimiz olamaz. Etrafımızda şu kadar adam olsun. Bakın İstanbul'da dünya kadar bomboş duran salonlar var. Biz niye bu küçücük yerde bu dersi yapıyoruz? Dünya kadar televizyonlar var. Neden hiçbirisine çıkamıyoruz? 2002'den beri niye camileri bize yasakladılar? Neden şu bina üç kere elimizden alındı? Şu anda kendi bağışladığımız binada neden kiracıyız? Şimdi bunlar hiç umurumuzda bile değil. Tabii ki olacak. Biz de imtihandan geçeceğiz. Allah yolunda mı, menfaatlerimizin arkasında mıyız? Hepimiz aynı şekilde imtihandan geçeceğiz. Asıl mesele imtihanı kazanmaktır. Kaybetmemektir. Dolayısıyla imtihanı kazanıp kazanmama işi başta Resulullah olmak üzere hepimiz için söz konusudur. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Resulullah, bütün Allah'ın bütün nebileri başta olmak üzere hiç kimsenin garantisi yoktur. Onun için biz çok dikkat etmemiz lazım. Bakın şu 39. sureyi bir açalım. Oranın 65. ayetine bakalım. Şimdi Allah-u Teala diyor ki burada Resulullah'a وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana şu kesin olarak vahyedildi. Senden öncekilere de. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ. Hele şirke düş. Kim bu? Muhammed Aleyhisselam. Hele şirke düş. Bütün yaptığın yok olur gider. Bize böyle mi öğrettiler? Korunmuş. Peki Allah koruduğu kişiye bunu söyler mi? Yani bakın işte nebilik nasıl öldürülüyor görüyor musunuz? Bize örnek olmaktan çıkarılıyor. Yani şimdi birisi geliyor buraya, etrafında bir koruma ordusu var. Bize diyorlar ki bak şu adamı örnek al, yoksa sana suikast düzenlerler. Ben onu nasıl örnek alacağım? Şimdi Allah'ın Resulü bizim örneğimiz, hiç şüphesiz. Ama efendim onda ismet sıfatı var. İsmet doğru, Allah insanlardan kurtaracak. Yani onun insanları onu öldüremeyecek, öldürememişlerdir nitekim. Çok suikast düzenlenmiş ama başarısız olmuş. Ama günahlardan korunmuş değil. Günahlardan korunmuş değil. Bize ne diyorlar? Günahlardan korunmuş. E peki günahlardan korunmuş birini, günahlardan korunmamış biri olarak ben nasıl örnek alacağım? Ama bak burada ne diyor Allah? Yani bu nebiliğin öldürülmesidir. Örnek olmaktan çıkarılmasıdır. Onu nebiliği öldürdüm artık ondan sonra onu ilah yaparsın. Az önce gördüğümüz gibi. Ve onu ilah yapan işte Diyanet'in İslam Ansiklopedisi. İşte İstanbul Müftüsü. Ha o şey ama o da kabul ediyor yani. Evet, şimdi bu olacak yani. Samiri yaptı da bunların yapmaya hakları yok mu? Önemli olan biz yapmayalım. Onun için hepimiz kendimizi düşünmemiz. Yani şunu söylemek, kendimize şunu söyleyeceğiz. Herkes sapıtır ama ben asla. Çünkü ancak kendimize gücümüz yeter. Bak şu ayeti okuyalım. Sana ve senden öncekilere vahyedildi. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Hele şirke düş. Ondan önceki bütün nebiler böyle. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. وَلَا تِكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kaybedenlerden olursun. İşte buradan Allah-u Teala Hakka suresinde de Kur'an-ı Kerim açısından şöyle diyor. Diyor ki اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Bu kitap değerli bir elçinin sözüdür. Elçi kendi sözünü söyler mi? Elçi kendine vahyedileni söyler. Onun için devamını okun. Yani git şunlara şunu söyle diyor. Bu elçi Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a getiriyor. Buradaki şimdi biraz okuyacağız, göreceğiz. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ. Bir şair sözü değil. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Ne kadar az inanıyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Bir kahinin sözü de değil. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz. Hiç kahinleri böyle konuşur mu? تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. İndirip getiren de Cebrail'dir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ. Hele bize bir şey uydu, bir şey söylesin. Tabi Muhammed Aleyhisselam'ın da sözüdür, Rasul'dür. Rasul olarak sözdür. Ama Rasul olarak hele bize bir şey uydursun. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Onu sıkı bir şekilde tutar. Yani Rasul burada Muhammed Aleyhisselam değil mi? ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينَ. Sonra onun şah damarını koparırdık. O şekilde öldürürdük. Muhammed Aleyhisselam ölmediğine göre demek ki buraya hiçbir şey katmamış değil mi? Bu kitap olduğu gibi bize gelmiştir. Mesela bugün bakın Türkiye'nin diyelim ki Paris Büyükelçisi devletin talimatı aleyhine bir iş yapsa onu orada görevde bırakırlar mı? Elçi kendi kafasıyla hareket etmez. İşte kendine söylenen sözü söyler. Onun için Allah-u Teala mesela şeyde İsra suresinde de Resulullah'a şey yapıyor. Bak diyor ki o kadar çok uğraşmışlar ki onu saptırmak için. Resulullah'a acaba bir şey yapabilir miyiz? Yani hayattayken uğraşmışlar. Bakın şimdi dinle alakası olmayan şeyler bugün bize nasıl din diye öğretilmiş. Resulullah hayattayken bu işe uğraşmışlar ve Mekke'de inen ayetler bunlar. Bakın ne diyor? Velev la en sebbetnake ya Muhammed. Biz seni sabit tuttuk. Eğer olmasaydı lekatitte terken ileyhim şeyen kalil. Az da olsa onlara doğru yönelmiş olacaktın. Yani bu dine küçük bir şey. Ya ne olacak? Yani az önce Fatih dedi ya niye şey yapıyorsunuz ki işte camileri dolaşıyorlar, şunu yapıyorlar. İşte hayır bunlar şey mi? Bak. Diyor ki azıcık da olsa onlara meyledecek gibi oldun. İzen hele onu yapmış olsaydın لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ sana elbette bu hayatın iki kat cezasını, çünkü sen Resulsün, diğer insanlardan daha fazla ceza görürsün. Bu dünyanın iki kat cezasını ve sadece değil, ölümden sonrakinin de iki kat cezasını şey yapardık. Yani sana çok ağır bir ceza verirdik diyor. ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا sonra sen bize karşı herhangi bir yardımcı da bulamazdın. Onun için peki Resulullah ne yapardı? O da Maide suresinin 49 ve 50. ayetlerinde Allah-u Teala şey yapıyor. Diyor ki bak Resulullah emrediyor. Diyor ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bugün mesela ilahiyat fakültelerinde çok ciddi Kur'an düşmanlığı vardır. Bakın açık ve net söylüyorum. Çok ciddi Kur'an düşmanlığı vardır. Niye? Çünkü insanlar artık Kur'an'a yönelmeye başladı. Bundan sonra daha fazla olacaktır. Karşımıza Resulullah'ın hayran kaldığı gibi çok böyle iyi hocalar çıkacak. Giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, aldığı desteklerle. Şeyde ne diyor Allah-u Teala Münafıkun suresinde? وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اِسَّامُ onları gördüğün zaman görüntüleri hayran bırakıyor. İşte kardeşim, hoca. Kimi hayran bırakıyor? Resulullah'ı. وَاِنْ يَقُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Devamı neydi? كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّ sanki duvara dayalı kalaslar gibidirler. Duvara dayalı kalas çok zor durur. Küçük bir şeyde sesle düşer. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ her sesi kendi aleyhlerine şey yapacak. Hemen şey yapacak. Bu kadar korkaktırlar. Bugün de bunlar o vardır mutlaka ve olacaktır. Onun için Allah Resulullah diyor ki وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, başkasıyla değil. Bunu söylediğin zaman dalga geçiyorlar insanlara. Bugün gene çok değer verilen, isim vermeyeceğim. Bir kişi bana geldi ne dedi biliyor musunuz? Değer verilen derken dini açıdan değer verilen diyorum, başka açıdan değil. Sen dedi, kitaba ve sünnete uyuyorsun. Vay be, ya neye uyacaktım? Çünkü onların din anlayışı Auguste Comte'un din anlayışıdır. Toplumun oluşturduğu, Allah'ın dini değil. Tamam mı? Bakın işte baştan beri gördük. İşte bu nebiliğin öldürülmesidir. Nebiliği öldürürken sanki nebiliği yükseltiyormuş gibi. Mevlid-i Nebi işte bak anlattı, program var. 24 saat ne diyor?
24 saatimiz sana feda olsun ya Resulallah.
24 saatimiz feda olsun. Peki gerisi ne olacak? Bir yıl boyunca istediğimizi yapacağız öyle mi? Gerçi o niyette söylememişlerdir de. Şimdi bak. Diyor ki Allah-u Teala وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ onların arzularına uyma. E ne olacak falan. Kusura bakma. Bu Allah'ın dini. Bu kadar. وَحْذَرْهُمْ dikkatli ol onlara karşı. Bu Resulullah'a verilen emir bakın. اَنْ يَفْتِنُوكَمْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكِ اَنْ يَفْتِنُوكَمْ yani seni böyle sıkıntıya sokar. çok zorlarlar Allah'ın indirdiği bazı şeylerden uzaklaştırmak için. Ve o zaman seni yakarlar. فَاِنْ تَوَلَّوْ Ama baktın ki seni dinlemiyorlar, çekmiş gitmişler, hiç önemseme. فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ Anlatıyorsan hiç dinlemiyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyorsun, dinlemiyor. İşte yıllardır namaz vakitlerini anlatıyoruz. Pazartesi Diyanet gene millete sabah namazı yerine teheccüd kıldırmaya başlayacak. Namaz kılanlar dikkat edin. Asla sizin yükünüzü Diyanet çekmez. Sorumlu sizsiniz. Teheccüd namazı kılıp da sabah namazı kıldığınızı zannetmeyin. Evet. Diyor ki فَاِنْ تَوَلَّوْ فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ Eğer yüz çevirlerse şunu çok iyi bil ki yaptıkları bazı günahlardan dolayı Allah onların başına bir musibet getirecektir, getirmeyi istiyordur. Tamam, yapsınlar, hiç önemli değil. Sen Allah'a güveneceksin. Gerisi Cenab-ı Hakk'a ait. Mesela Resulullah o kadar şeyler yaptılar da başarılı olabildiler mi? وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ İnsanların çoğusu fasıktır, yani yoldan çıkmıştır. Niye? Çünkü kendi menfaatlerini ilahi menfaatlere tercih eder. Tamam ben de biliyorum, evet Allah'ın emri var ama dedim mi biter iş orada. Aması olmaz. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Bunlar cahiliye hükmünün peşindeler mi? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Allah'ın hükmünden daha güzel olan kimin hükmüdür? لِكَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İnanan bir topluluk için. Onun için biz Allah'ın hükmünden gideceğiz ve başka bir yola asla sapmayacağız. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçek hüviyetiyle kendimize tam örnek yapmayı, onun getirdiği ve bize tebliğ ettiği şu kitaba sımsıkı sarılmayı, asla parçalanmamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Parçalananları hiç önemsemeyin. Ne yapalım? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bu dünya imtihan içindir. Biz imtihanı kazanmaya odaklanalım. Allah yardımcımız olsun.